Değerli dinleyiciler, Nermin Yıldırım yeni nesil yazarlardan, genç ve modern bir bayan. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi basın yayın bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli gazete ve dergilerde muhabir, editör ve köşe yazarı olarak çalıştı. Reklam ajanslarında metin yazarlığı yaptı. Romanları yabancı dillere çevrilen ve pek çok uluslararası edebiyat festivaline konuk olan Yıldırım, Barcelona ve İstanbul'da yaşıyor değerli dinleyiciler. Sofya'da düzenlenen kitap fuarı kapsamında Bulgarca'ya çevrilen romanlarının tanıtımı için başkentte bulunan Nermin Yıldırım ayağının tozuyla stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Nermin Hanım, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bu ayağının tozu lafı gerçekten tam karşılığını buldu. Uçaktan inip geldim. Yani Sofya'da gördüğüm ilk bina sizin radyo binanız şu anda.
Güzel mi, beğendiniz mi?
Çok beğendim. Zaten şehri de çok beğendim ve çok merak ediyordum. Uzun süredir gelmek istediğim bir yerde. Sadece Sofya değil, Bulgaristan da benim için ilk kez ziyaret ettiğim bir ülke şu anda. Dolayısıyla çok mutluyum. Zaten büyük sempati besliyoruz tabii biz birbirimize komşular olarak. Yani kendimi çok uzak bir yerde hissetmiyorum. Evimin çok yakınında hissediyorum.
Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde fırsat bulup başkenti biraz olsun gezersiniz, daha da beğenirsiniz. Aslında Bulgar okuyucuları için de bir ilktir sizin kitaplarınızın Bulgarca'ya çevirisi. Evet, siz daha Sofya'ya ayak basmadan romanlarınız merak konusu oldu. Okurlar kitaplarınızı gerçekten merakla bekliyor Nermin Hanım. Bunu gerek kitapçılardan aldığımız bilgi gerekse sosyal medyada yapılan paylaşımlar gösteriyor. İsterseniz romanlarınızdan bahsedelim biraz sırasıyla. Unutma Beni Apartmanı ilk romanınız özgün dili ve farklı anlatım biçimiyle, konusuyla gerçekten çok etkileyici. Yıllar sonra annesinin sesini ilk kez telefonda duyan Süreyya'nın kişisel hikayesi üzerinden Türkiye'nin son yarım yüzyılın hikayesi anlatılır. Bu roman aslında ne üzerine Nermin Hanım?
Bu bir kadın hikayesi. En temeline baktığımızda Süreyya ve annesinin ilişkisi üzerinden hem Süreyya'yı ayrı, hem annesini ayrı, hem de yaşadıkları zamanı ve coğrafyayı ayrı tanıyoruz. Daha doğrusu benim bunu amaçlayarak yazdığım bir roman. Açılışı sizin de belirttiğiniz gibi 43 yaşında bir kadının annesinin sesini ilk defa ve o da telefonda duymasıyla romanın. Sonrasında bu geçen 43 sene içinde ne yaşanmış, bu iki kadın anne kız niçin bir arada değil, ayrı ayrı hayatları nasıl ilerlemiş, bunu görüyoruz bir taraftan. Bir taraftan da Süreyya bir hayalet romancı, yani başka bir zengin bir kadın için romanlar yazıyor ve ismi N.Y. olan romanda o zengin kadının adıyla basılıyor Süreyya'nın yazdığı romanlar. Biz de Unutma Beni Apartmanı içinde, ki çevirmeni de sizsiniz Tanya Hanım, buradan da bunu söylemiş olalım. Çok olalım. Teşekkür ediyorum bu güzel çeviri için. Unutma Beni Apartmanı'nda Süreyya'nın yazdığı 5-6 romanı iç içe okuyoruz. Yani ana romanımızı okuyoruz ve Süreyya'nın yazdığı romanları da okuyoruz parça parça. Ve buna işte belirttiğiniz gibi o dönem, yani Türkiye'nin 50 yıllık, yarım yüzyıllık tarihinde yaşanan olaylar da eşlik ediyor. İki bölümle ayırarak yazmaya çalıştığım bir roman bu benim. Bir annesiyle telefonda yaptığı konuşmanın diyalogları var. Yani o ilk defa karşılaşan anne kızın o ilk konuşmasında neler yaşanıyor bunu görüyoruz. Bir de Süreyya'nın tek başına geçirdiği o 43 seneyi öğreniyoruz. Yani temelde bir kadın hikayesi dedim ama aslında belki biraz sıra dışı bir kadın hikayesi. Çünkü Süreyya'yı kurarken edebiyatta, sinemada bize sık sık karşımıza çıkan kadın rollerinin dışında bir karakter kurmaya çalıştım. Çünkü bizden beklenenler ya kutsal anne olacaksınız ya işte bir güzellik objesi, bir cinsel obje olarak ele alınacaksınız. Yani kadına biçilen roller çok kısıtlı. Fakat tabii ki kadın aslında bundan ibaret değil. Sadece böyle değil. Çok daha karmaşık, çok daha zengin bir dünyamız var bizim. Süreyya dolayısıyla ondan beklenenleri yapmayı reddetmiş bir kadın. Mesela anne olmamış, mesela evlenmemiş. Hatta kendine ait bir evi bile olmamış, yıllarca otellerde yaşamış. biraz sıra dışı bir kahraman. Bir kadının reddettiklerinin de hikayesi bir taraftan, kendi kişiliğini inşa ederken. Çok özetle, çok da özet olmadı galiba değil mi? Geniş bir özetle böyle.
Benim özetle vermem gerekirse çok kısa bir telefon konuşması ve bu telefon konuşması arkasındaki yaşanmışlıklar 420 sayfa sürüyor değerli dinleyiciler. Gerçekten okumaya değer, çok güzel bir kitap. Evet, Unutma Beni Apartmanı ailenin yokluğu üzerine yazılan bir kitap olarak değerlendirmiştiniz bir söyleşide. Peki Rüyalar Anlatılmaz romanı bir ailenin insanın hayatında fazlasıyla var olması üzerine yazılmış değil mi?
Hı hı. Aslında tabii ben ilk romanı yazarken mahcup oldum ve kapaktan bunu çünkü ilk romanımdı. Hani böyle bir iddialı bir çıkış yapmak istemediğim için belirtmedim ama Unutma Beni Apartmanı ve Rüyalar Anlatılmaz bir üçlemenin ilk iki kitabı. Üçüncüsü de Saklı Bahçeler Haritası. Şimdi artık onları üçünü yeniden basarken üçleme olduğunu da söyleyeceğiz. Üzerinden yeterince zaman geçti, bunu söyleyebiliriz sanırım artık. Velhasıl tabii bu tesadüf değil. İlk kitabın ailenin yokluğunun yarattığı kırılmalar, travmalar üzerinde dönerken ikinci kitabında varlığının açabileceği yaralar üzerinde bir hikaye anlatması tesadüf değil. Ben ailenin hayatımızda varlığıyla ya da yokluğuyla nelere sebep olacağını kafa yoran biriyim. Yani bir yazar olarak herkesin meseleleri vardır. Benim de temel meselelerim zannediyorum. Temel meselelerimden bazıları aile, işte hafıza gibi konular. Velhasıl ilk romanda Süreyya yalnız büyüdüğü için, annesiz büyüdüğü için kişiliğinde, kalbinde açılan bazı yaraları tamir etmeye ya da o yaraların çizdiği haritalar üzerinde yürümeye çalışan bir kahramandı. İkinci romanda Rüyalar Anlatılmaz'da da kısaca şöyle özetleyeyim konusunu. Bir İspanyol kadın Pilar bir gün ansızın ortadan kaybolan kocasının peşinden İstanbul'a gelir ilk defa. Kocası bir Türk çünkü ve uzun süredir ülkesine gitmeyen birisi. Pilar da ilk defa İstanbul'a geliyor. Eyüp'ün kocasının ailesini buluyor. Elinde de Eyüp'ün rüyalarını yazdığı bir rüya defteri var. Bunu harita edip kendini ailesiyle yaptığı görüşmelerden de edindiği izlenimlerle kocasını o koca şehirde bulmaya çalışıyor. Fakat kendini kocasına yaklaşırken bambaşka bir hikayenin içinde buluyor. Çok mazide kalmış bir aile hikayesi, bir sır. Burada da Eyüp'ün rüya defteri ve ailesindeki karakterlerle kurduğu ilişki üzerinden bu kez ailenin başımıza açabileceği dertleri, yaraları görmeye çalışıyoruz. Bir şarkıda da derler ya, varlığı bir dert, yokluğu yara. Yani ben bunu aileye çok uyan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten aile bazen şey olabilir, yani sizi karşılıksız seven, her zaman sığınabileceğiniz bir liman, sonsuz sevgi sunan, başka size kimsenin veremeyeceği kadar sevgi, karşılıksız sevgi sunan bir liman olabileceği gibi bazen de kol kırılır yan içinde kalır gibi atasözlerinden de hareketle kolayca anlayabileceğimiz gibi çok karanlık, dışarıdaki gözlerden, denetimden uzak, her şeyin içeride yaşanıp bittiği, en hazin yaraların alındığı çok trajik bir hapishaneye de dönüşebilir aile kurumu. İşte aile İki ayrı uçtan bakan iki roman bu. İkincisi de varlığı ile ilgili dertleri, evet, ele alıyor.
Şöyle diyebilir miyiz Nermin Hanım? İnsanın hayatındaki travmaların çoğu aile kaynaklı.
Bence rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü bizi biliyorsunuz, yani aslında çocukluğumuzda inşa oluyoruz biz. Yani yaşadığımız küçücük bir an, duyduğumuz bir laf, başımızdan geçen bir olay, belki bir dakika hayatımızın kalanında nasıl bir olacağımızı, temel başat duygumuzun ne olacağını, suçluluk mu, sevgisizlik mi, mutluluk mu, kendine yetmek, özgüven mi, her neyse belirleyebiliyor. Yani o ilk çocukluk yılları çok çok önemli. Velhasıl evet, yani bir insanın bugün neden böyle olduğunu anlamak için çocukluğuna, bir toplumun bugün neden böyle olduğunu anlamak için geçmişine bakmak gerektiğini düşünüyorum.
Evet, sözü geçmişe getirmişken Rüyalar Anlatılmaz Bulgarca'ya çevrildi ama Unutma Dersleri de Bulgarca'ya çevrildi. Okuyuculardaki merak biraz olsun gidermek üzere konuyu biraz açalım. Geçmişim ha merkezi var bu, hı hı, kitapta. Peki bir insan geçmişini neden imha etmek isteyebilir?
Çok sebepten. Şimdi aslında bizim geçmişle kurduğumuz ilişki biraz barazlı bir ilişki. Çünkü şimdi insanları üçe ayırmak hep şeydir ya, adettendir. İnsanlar üçe ayrılır deyip başlar bütün konuşmalar. Sonra çeşitli kategorilere ayırırız. Ben ayıracak olsaydım geçmişte yaşayanlar, gelecekte yaşayanlar ve bugünde yaşayanlar diye ayırırdım insanları. Çünkü bir kısmımız maziden bir türlü kopamayız. Yaşadığımız bazı anları kafamızda döndürüp dolaştırıp onlarla ilgili mutluluklar ya da mutsuzluklar yaşarız. Daha melankolik bir halimiz olur. Bir kısmımız sürekli gelecekle ilgilidir kafamız ve habire planlar yaparız, hayaller kurarız, işte onu alır oraya koyarız filan, kafamızın içi hep böyle bir istikbal planlarıyla doludur. Bir de çok küçük bir azınlık, ama yani çocuklardan ve delilerden ibaret neredeyse sayabileceğimiz çok şanslı küçük bir azınlık da bugünü yaşamayı becerir. O zor bir şey, kolay bir şey değil. Onu yapan zaten epey şanslı ve mutlu oluyor. Şimdi ben ilk kategoriye daha uygun bir insanım. Geçmişte yaşayan, kafasında her şeyi geçmişi kafasının içine çevirenler dedim. Romanlarım da genelde hep bir hatırlama hikayesi üzerine kuruludur. Yani bunun birkaç sebebi var. Bir, geçmişin bugünü inşa ettiğini ve bugün yaşadığımız pek çok sorunun geçmişte çözmediğimiz problemlerden kaynaklandığını düşünmem. Bir diğeri de aslında böyle olmasına rağmen çok hafızasız bir toplum olduğumuza inanmam. Hafızasız olduğumuz için de aynı sorunları en baştan yaşadığımızı düşünmem. Şimdi unutma derslerinde aslında tabii bu anlattığım sosyal mesajların filan çok dışında bir aşk hikayesi var. Bir kadın bir adama aşık olur, terk edilir. Üstelik bu yasak bir aşk, ikisi de evli çünkü. Hani böyle kolayca konuşabildiği, derdine derman arayabildiği bir yerde, bir durumla da karşı karşıya değil. Mazimha merkezi MİM adında bir yerden haberdar olur ve filmi hatırlayacaksınız. Eternal Sunshine of the Spotless Mind diye bir film vardı, Jim Carrey'nin falan oynadığı. Aklına o gelir, yani şöyle düşünür. Ben şimdi bir merkeze gideceğim, beynimin ilgili bölümünü silecekler ve bu bana acı veren hatıralardan kurtulacağım. Çünkü geçmiş biraz da öyle bir şey. Her zaman mutlu etmez, genellikle hatta acı verir. Gerçi biz onu tabii değiştiriyoruz, sadece tatlı şeyleri hatırlamaya yönelik bir kumpas kuruyoruz kendimize, iyi de yapıyoruz. Neyse, fakat gidince işin hiç öyle olmadığını, filmdeki gibi olmadığını görür. Burada bir takım dersler verilmektedir. Ve bu dersleri alarak sevgilisiyle geçirdiği güzel anları unutacak, onların yeniden tekrar edemeyeceğini düşünerek acı çekmekten kurtulacak, aşk acısını hayatından gönderecek gibi bir planla oraya gider. Fakat işler hiç umduğu gibi gelişmez, bambaşka şeyler olur.
Ama onu okuyanlar öğrenir.
Evet,
diyelim.
Oraları anlatmıyorum tabii. Fakat yani unutmak için herkesin başka sebepleri elbette var. Yani kimi çok acı çektiği anların hatırasından uzaklaşmak ister. Kimi de aksine çok mutlu olduğu anların hatırasından uzaklaşmak ister, eğer onlar bir daha yaşanamayacaksa.
Evet. Peki, Saklı Bahçeler haritasında okur 1930'lardan 1960'a kadar geçen süreçte yazılıp günümüze kadar ulaşan esrarengiz mektuplardan hareketle, mektupların sahiplerini olduğu kadar 20. yüzyılın bunalım haritasında takip etmeye çağrılır. Nermin Hanım, bu kitapta da yine aynen Unutma Beni Apartmanı kitabında olduğu gibi bir hikaye zinciri var. Sanki bir hikaye anlatmakla yetinmek mümkün değil sizin için. Okuyucuya böyle ikramiye sunar gibi iç içe birçok hikayeyi sunuyorsunuz.
Öyle yapıyorum. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi, şimdi de fark etmiş olabileceğiniz gibi, ben geveze biriyim. Başlayınca uzun konuşuyorum. İkincisi, anlatacak hikayelerim var ve hani onlar genellikle aynı konular etrafında. Çünkü bir derde binaen yazdığım için, o derdi tarif ettiklerinden, onlar zaten birbiriyle kendiliğinden buluşuyorlar. Yani bunu kafamda kurmuyorum. Fakat bir mevzu daha var ki, şimdi Saklı Bahçeler haritası az önce konuştuğumuz o üçlemenin üçüncü kitabıdır. Ve sizin söylediğiniz birbirinin içine geçen hikayelerde bu üç kitap içinde, üç roman içinde cereyan ediyor. Bunun bir sebebi var. Ben bu yolculuğa benimle birlikte çıkan, bütün kitapları benimle birlikte okuyan okurla aramda ayrı bir oyun da olsun istedim. Yani bir romanın ana kahramanı orada kendi finalini yapmışken, o romanın sonunda bu üçlemenin başka herhangi bir kitabında tekrar ortaya çıkıyor ve biz onun finalinden sonra ne yaşadığını ya da hiç ilk romanda karşımıza çıkmadan 20 sene önce nasıl biri olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi biraz şu, yani hem okurla birlikte bu romanların bize verdiği hikayelerin dışında ayrı bir evren, o roman kahramanlarının yaşamaya devam ettiği bir evren kurmak için yapıyorum. Hem de şuna inanıyorum, şimdi romanlar ve filmler bizi biraz kandırır. Onların böyle yüksek finalleri vardır. Evlenirler ve mutlu yaşarlar işte. Evet. Öyle bilmem ne. Ama hayat öyle değil. Hayatta ertesi sabah var. Yani bir rutine giriyor hayat. Ölmedikçe, yani final sadece ölümle yapılıyor. Dolayısıyla biz ölmedikçe hikayemiz hep akıyor. Romanlarda öyle değil. Dolayısıyla ben yarattığım kahramanların romanlar arasında dolaşarak yaşadıkları müddetçe orada var olmalarını istiyorum. Ama onların da biz insanlar gibi bir sonu oluyor tabii bir yerlerde.
Bir de Nermin Hanım, anneler ve kızlar arasındaki ilişkileri büyük bir ustalık ve psikolojik derinlikle irdeliyorsunuz. Hem Unutma Beni Apartmanı kitabında hem Saklı Bahçeler haritasında. Bir yerde anneler bazen başkalarının kendilerine çektirdiklerinin acısını kızlarından çıkarır diyorsunuz. Böyle bir cümle var. Ana kız ilişkileri neden bazen böylesine travmatik olabiliyor?
Genellikle aile içi bütün ilişkilerin zaten böyle bir sevgi nefret belki biraz sert olacak. Yani oradaki nefret hakiki bir nefret değil ama yaklaşma kaçınma üzerinden yürüdüğünü düşünüyorum. Anne kız arasındaki ilişki gerçekten çok karmaşık. Yani aslında birbirini en iyi anlaması gereken, çünkü zaten bir kalbi bağ var, yani hani bir kadını annesinden başka daha fazla kimse sevmeyecek bu hayatta, böyle bir gerçek var. Ama öte yandan onların birbirini anlamaya başlaması da bir zaman istiyor. Yani işte çocukken annenizi çok seviyorsunuz, ondan uzakta eksik hissediyorsunuz, biraz büyümeye başladığınızda artık ona öfkeleriniz olmaya başlıyor, anneniz de size öfkeler beslemeye başlıyor çünkü ortada bir büyük bir emek var sizin için harcadı ama karşılığında almayı umduğu sevgiyi bile aslında tamamen belki göremiyor. Yani yaşlar büyüdükçe o ilişkinin şeyi değişiyor, rengi değişiyor, bir noktada iki kadın arasındaki çekişmeye de dönüşebiliyor aslında. Yani kadın olmak çok zor. Benim yaşadığım ülkede de çok zor. Türkiye'de de çok zor. Dünyanın başka ülkelerinde de çok zor. Büyüdüğüm ülkede diyeyim. Dolayısıyla bunun bizde yarattığı yaralar var. Ve bunu bazen en yakınlarımızdan, bunu savaşın en yakınlarımızla veriyoruz. İsteyerek ya da istemeyerek. Haklı durumlarda ya da haksız durumlarda. Bir anne ile kızın arasındaki ilişki bence kız böyle bir 30'larına falan yaklaştığında toparlanıyor. Çünkü o zaman annesini anlamaya başlıyor. Yani şunu görüyor. Biz ikimiz aynı zor yoldan geçiyoruz aslında. Dolayısıyla birbirimizin düşmanı değiliz. Aslında bu anlamda hani elini en sıkı tutabileceğimiz dostuyuz. Ama bunu görmek biraz zaman istiyor. Yani o ilk gençlik yıllarında kolay kavranabilir bir şey değil. Marazlı bir ilişki. Karşılıklı birbirimize zarar da verdiğimiz bir ilişki yani zaman
bunu
zaman.
Bunu kavramak olgunluk ister diyorsunuz.
Kolay değil. Yani bir deneyim, bir tecrübe gerektiriyor çoğu zaman.
Peki kadın olmak zor diyorsunuz. Kadınlara yönelik şiddet, cinsel istismar konusu da romanlarınızda yer buluyor. Zinnur Müşide karakterlerini yaratarak bu konuyu işliyorsunuz.
Evet, bu benim uzun süredir üstüne çalıştığım bir konu. Ben iletişim bilimleri mezunuyum. Gazetecilik okudum. Bitirme tezim de 3. sayfalarda kadın yönelik şiddet üzerineydi. Çünkü tabii bu bizim yani çok klasik tabiriyle toplumumuzun kanayan yarası. Zaman zaman üstü örtülüyor, zaman zaman 3. sayfalardan çıkıp manşetlere taşınıyor. Ama o haberlerin sunuluş biçiminde, veriliş biçiminde bile bir istismar söz konusu aslında. Yani kadın tecavüze uğramış diyelim, Facebook'tan buldukları bikinili fotoğrafıyla veriyorlar bunun haberini. Şimdi burada şiddeti yeniden üreten, mahremiyete özel alana saldıran hatta neredeyse bir şey var, durum var. Ya da bu tür istismar haberlerini verirken kullanılan dil genellikle onu, oradaki şiddeti yeniden üreten, neredeyse meşrulaştıran, yaygınlaştıran bir dile dönüşebiliyor. Dolayısıyla benim bir derdim var evet bu konuda. Yani bu toplumumuzun bu yarasıyla ilgili de bir derdim var. O yaranın sunuluş biçimiyle ilgili de bir derdim var. O da kendini romanlara bir biçimde bu karakterler üzerinden sokuyor.
Müsaadenizle dinleyicilerimizle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Nermin Hanım, Unutma Beni Apartmanı'nı ilk okuduğumda ben kendimi okuyorum diye düşünmüştüm. Sanırım aynı hissi yaşayan birçok kadın, birçok insan vardır. Çünkü bu kitap aslında biraz da modern hayatın kadınları, insanları karşı karşıya getirdiği zorluklar üzerine, fazlasıyla bağımsız olmak, kimseye bağlı olmamak isteği üzerine yazılmış. Çünkü bağlanmak acı çekmek demek, birlikte olmak bir gün ayrılmak demek, sevmek insanı mutlu ettiği kadar mutsuz da eder diyorsunuz. Gerçekten çok ince, belki de bilinç altında olan fakat hayatımızı yönlendiren hisleri sorguluyorsunuz ve aynı durumları yaşayanlara da yaşanacak bir ömrümüz daha yok diyorsunuz.
Bu tabii zarif sözleriniz için çok teşekkür ederim. Bence edebiyatın hayatımızda yapabileceği, yani bize verebileceği en büyük fayda birbirimizi anlamak yolunda, empati kurabilmek yolunda bir adım atmak olabilir. Kitaplar bence buna yarar. Ötekileştirdiğimiz, dünyanın bir ucunda yaşayan ya da işte politik olarak ayrıldığımız ya da başka sebeplerle ayrıldığımız insanlarla aslında çok büyük ortaklıklarımız olduğunu gösterir bize edebiyat. Yani ah ben de böyle hissetmiştim, ben de böyle düşünüyordum dediğimiz noktada birbirimize başka bir gözle bakmayı ve birbirimizi anlamaya çalışmayı öğreniriz. Velhasıl benim romanlarımın okur üzerinde böyle bir en ufak bir hissi olabiliyorsa ben kendimi çok şanslı ve mutlu sayarım. Biz birbirimize zannettiğimizden daha fazla benziyoruz. Duygularımız aynı, mutluluklarımız aynı, verdiğimiz tepkiler çok benzer. Her şeyden önce hepimizin sadece tek bir hayatı var ve hepimizin arzu ettiği şey o hayatı mümkün olduğu kadar kimseyi kırmadan, kendimizi de kırılmadan, hani yaşadım da diyebilecek kadar, hani yaşayarak da ama kendi isteklerimizin de umutlarımızın da peşinde koşarak tamamlayabilmek. Çok basit bir matematikmiş gibi görünüyor ama işte yani psikolojiler, yaşadığımız dünyanın içinden geçtiği bunalımlar her şeyi zorlaştırıyor. Fakat bu benzerlikleri hatırlarsak birbirimizi daha kolay severiz ve hayat daha yaşanabilir olur diye düşünüyorum, öyle umuyorum.
Evet, psikoloji ve hissiyatın derinliklerinde gezdiriyorsunuz okurları, savaş ve deprem gibi toplumsal travmalar üzerine gitmekten de çekinmiyorsunuz Nermin Hanım. Bunu yaparken sürükleyici, kitapları elden bıraktırmayan bir üslupla birbirinden ilginç hikayeler sunuyorsunuz okurlara. Ne mutlu Bulgar okuyucularına, Rüyalar Anlatılmaz ve Unutma Dersleri kitapçı raflarında yerini artık buldu. Unutma Beni Apartmanı çok yakında kitap severlerin ellerine geçecek. Kitap fuarında okuyucularla yapacağınız sohbet toplantısı öncesinde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Ben çok teşekkür ederim beni bu güzel stüdyoda konuk ettiğiniz için. Burada tabii yeni bir okurla karşılaşacak olmanın da heyecanını yaşıyorum. Yeniden görüşürüz zannediyorum. Çok teşekkürler.